Ayrım 6.
Güvendiği adamlarıyla bir gece nöbetçilere görünmeden kente girmeyi başardı. Ne var ki altın sarısı kıvırcık saçları, güzel yüzü, güçlü adeleriyle tam Makdon bakirelerini baştan çıkarıp kaçırmak üzereyken yakayı ele verdi. İskender'i kaydafanın huzuruna çıkardılar. Kraliçe bu yakışıklı, zeki bakışlı, güçlü kuvvetli delikanlıyı öldürtmeye kıyamadı. Muhafızlara onu zindana atmalarını buyurdu. İskender bu hiç zindanda durur mu? Bir yolunu bulup kurtuldu elbet. Döndü ülkesine geldi. Generalleri Makdon almaktan vazgeçmesini söyledilerse de dinlemedi. Bu kez bir başka yola başvurdu. İmparatorluğunun tüm mühendis ve mimarlarını toplayıp Karadeniz'in kıyı yüksekliğini ölçmelerini buyurdu. Bilginler, günler süren ölçme biçme işlemlerinden, karmaşık hesaplardan sonra Karadeniz'in Akdeniz'den daha yüksek, sularının da daha bol olduğu sonucuna vardılar. Bunun üzerine yüz binlerce işçiyi seferber edip Makdon'un kuzeyine bir kanal kazdırdı. Öne açılan sular güneye, Akdeniz'e doğru aktı. Makdon halkı boğulup helak oldu. Felaketten bir tek ejderhanın yardımıyla kraliçe kaydafının kurtulduğu, canavarın onu deniz dibindeki mağarasına götürüp hapsettiği söylenir. Böylece İskender kazdırdığı kanalın kıyısında Karadeniz ve Akdeniz'in birleştiği yerde yeni bir kent, yani bugünkü İstanbul'u kurmaya girişti. Ne var ki yedi başlı ejderha bir türlü rahat vermiyor, gündüz kazılan temelleri, örülen duvarları, açılan yolları gece denizden çıkıp yerle bir ediyordu. Generalleri İskender'i bu girişiminden de vazgeçirmeye çalıştılar ama o yılmadı. Marangozlara su geçirmeyen bir sandık yapmalarını, sandığın iki yanına kalın camlı dumbozlar koymalarını buyurdu. Marangozlar aylarca uğraşıp tüm bilgi ve hünerlerini kullanarak sandığı yaptılar. İskender iki çizgi ustasını yanına aldı. Sandığı bir gemiye koydurarak engine açıldı. Engin de çizgi ustalarıyla birlikte sandığa girip gemicilere sandığı denize atmalarını buyurdu. Gemiciler imparatorun buyruğunu yerine getirdiler. Böylece sandık ve sandıktaki İskender'le çizgi ustaları Akdeniz'in dibini boyadılar. Dipte yosunlu kayalıkların arasında önlerinden kuyruk sallayarak geçen rengarenk balıklara, ahtapotlarla yengeçlere hayran hayran bakmaktalarken ejderha göründü. Sırtındaki yüzgeçleri yalpalayarak geliyor, balık gibi ağzını bir açıp bir kapatarak soluk almaya çalışıyor, her soluk alışında kazma dişlerinin ardında bir yanardağ fokurduyordu. Onları fark etmeden sandığın yanından geçip gitti. Çizgi ustaları hemen ejderhanın ayrıntılı bir resmini yaptılar. İskender deniz dibinden yüzeye çıkıp kente geri döndüklerinde tunç dökümü ustalarına bu resimlere bakarak heykeller yapmasını buyurdu. Ustalar gece gündüz demediler, aylarca çalışıp gerçek büyüklükte iki ejderha heykeli meydana getirdiler. İskender deniz kıyısına görkemli mermer sütunlar diktirdi. Üzerlerine de heykelleri koydurdu. Ejderha bir gece denizden çıkıp bu heykelleri görünce dehşete düştü. Gerisin geriye sulara dalarak gözden kayboldu. Bir daha da geri dönmedi. Bunun üzerine sular altında kalan Makdon'un kıyısındaki bugünkü saray burnunun olduğu eşsiz yarımadaya İstanbul kenti kuruldu. O gün bugündür ejderhanın geri dönüp kenti yıkmak için fırsat kolladığı, hala kıyıda duran sütunlar ortadan kalkar kalkmaz gelip İstanbul'u yutacağı söylenir. Yedi kez yıkılıp yeniden kurulan yedi tepeli kentin deniz ejderhasının alevinde yanacağına sizleri bilmem ama ben inanıyorum. Çünkü kentimizin bir gün yok olacağı en eski belgelerde, söylencelerde, kıyamet gününü anlatan kutsal kitaplarda bile yer almaktadır. Kaldı ki sudan doğan kentin ateştir sonu. Bilinen bir gerçektir ama yine anımsatalım. Su insanı boğar, ateş yakar. Ve her geçen günün bir dert olduğunu insan ancak İstanbul'da yaşarken anlar. Beş. Yazmanın kargacık burgacık harflerine öylesine dalmışım ki vaktin nasıl geçtiğini fark etmedim. Bir el yavaşça omzuma dokundu. Baktım kitaplık görevlisi. Artık kapatıyoruz dedi. İsterseniz bir köşeye ayırayım, yarın bıraktığınız yerden devam edersiniz. Eski yazıyı sökmek epeyce yormuştu beni. Belgenin ancak yarısına dek okuyabilmiştim. İstanbul kentinin kuruluşunu anlatan başka efsaneler de olmalıydı ileriki sayfalarda. Görevliye uzakta oturduğumu, belki bir daha kitaplığa gelemeyeceğimi, fotokopi yaptırmamın mümkün olup olmadığını sordum. Elbette dedi. Ama bugün geç oldu. Dilerseniz ben yaptırıp adresinize postalarım. Gösterdiği ilgiye teşekkür ederek biraz parayla birlikte adresimi bıraktım. Çıkarken belki yine görüşürüz dedi. Belki de diye yanıtladım. Ilık bir hava vardı dışarıda. İstanbul'a ancak Eylül güneşiyle gelen bir durgunluk. Caddeye geçip merdivenlerden çıktım. Fatih Külliyesi'ndeydim işte. Kurşun kubbeli, küçük sivri külahlı, demir pencereli yapılar boyunca yürüdüm. Bir zamanlar en ünlü bilgilerin ders verdikleri, öğrencilerin bedava yiyip içtikleri, kitaplıkları, hamamı, imareti, kervansarayı, Darüşşifası ve muvaffakiyethanesiyle bir bütün oluşturan bilgiyle dayanışmayı, hoca ile öğrenciyi, inançla düşünceyi kaynaştıran bu mekanda bulunmaktan garip bir tat duydum. Hem içinde hem dışındaydım zamanın. Zaman bu eski duvarlar, molla, danışment ve suhde odalarının gizi, kurşun kubbelerinin yalnızlığıydı. Benim dışımda geçmişte kalmış bir gerçeklik, geri dönmesi mümkün olmayan bir şeydi. Ne gerçekliği bir düştü düpedüz. Ama o düşü içimde taşıyor, besleyip büyütüyordum. Zaman bir parçamdı benim. Gövdemin en işlevsel uzvu bilincimin odak noktasıydı. Fatih'in yaptırdığı medreseler boyunca yürüdüm. Büyük kapıdan caminin iç avlusuna girdim sonra. Avlu boşluğunu çok kenarlı, dört yana dört servi dikili güzel bir şadırvan doldurmuştu. Kimseler yoktu görünürdü. Bir kemerin gölgesine oturup oymalı, güzel sütuna dayadım sırtımı. Şadırvanın suyuna bakarken yıllar önce henüz bu kenti bırakıp gitmediğim günlerde her hafta sonu arkadaşlarla oturduğumuz kahvenin hemen yanındaki cami avlusunu anımsadım. O avluda da bir şadırvan vardı. Ama şu an sesini duyduğum, kendimi tek düze akışına bırakmak istediğim su o su değildi. Bir süre, uzunca bir süre orada oturdum. Caminin içine girmeden çevresinde bir tur attım sonra. Kabristanı, Fatih'in türbesini gördüm. Olağanüstü büyüklükteydi sandukası. Başucundaki beyaz taş kabuğu yine olağanüstü büyüklükteki bir mum aydınlatıyordu. Mumun alevinde geçmişi düşündüm. Bir zaman olmuş, bu sandukanın içinde ölü de yaşamıştı. İki kıtaya hükmü geçmiş gün görmüştü, günler geceler görmüştü, karanlığa büsbütün dalmadan önce. Ölüyü yanımda, yanı başında hissettim. Toprak kokmuyordu, hayır, devinimsizdi. Resimlerdeki gibi sakallı, soluk. Şimdi sandukasının içinde doğrulsa, kalkıp türbenin kapısını açsa, bana doğru gelse, kucaklasa ya da yanına çağırsa beni. Sayende canlandım, canıma canını kattın. Nabzımı tuttun kaleminle, sana bir can borçluyum, yeni bir hayat diye mırıldansa. Ama değil mırıldanmak, dudaklarını bile kıpırdatamaz. Ölüler konuşamaz çünkü, ne konuşur ne bir haber verirler. Yan kapıların birinden ara sokaklara çıktığımda caminin içine neden girmediğimi anladım. Görkemli kubbeyle minarelerin bir depremde yıkıldıklarını, eski yapıdan günümüze çok az şey kaldığını biliyordum çünkü. Eski yapı, eski zaman, eski günler, eski ölüm. Her şey yeniydi oysa. Eskiyi içimde bir ben taşıyordum. Biten bir aşkın, yıkılan bir ilişkinin enkazı gibi. Depremde taş taş üstünde kalmamıştı. Kubbeler çözülmüştü kemerlerinden. Yer yer ayrılmış, topraktan cesetler fışkırmıştı. Fatih'in türbesi de yeniydi. Sandukası da. Cesedin yerinde ise yerler esiyordu. Ahşap evlerin sıralandığı dar sokaklar boyunca yürüdüm. Bir başka sokağa saptım sonra. Çocukların koşmaca oynadıkları hoş bir arsadan geçtim. Arsayı otlar kaplamıştı. Bir köşede duvarları yıkılmış eski yatırın adak taşı duruyordu. Taşın üzerinde ise erimiş mumlardan bir tortu. Yıllardır bu mahalleye yolum düşmemişti. Haliç'e inen sokaklarda yürüyerek İstanbul'un bu yoksul semtini biraz daha yakından tanımaya karar verdim. Güneş henüz batmamıştı. Cumbalı evlerin yer yer çatlamış, kırılmaya yüz tutmuş camlarına vuruyor, perdesiz odaların eski eşyalarını, kirli duvarları, ahşap tavanların çürümüş tahtalarını aydınlatıyordu. Başka bir dünyadaydım sanki. Modern denebilecek bir tek yapı yoktu çevrede. Deniz de görünmüyordu. Ne boğazın girişi ne Haliç. Kentin ise yalnızca uğultusu geliyordu. Hava kararıncaya dek dolaşmadan önce bir çay içip kendime gelmeli, üzerimdeki uyuşukluğu atmalıydım. Kalın gövdeli, iri budaklı bir çınar ağacının altındaki küçük kahveye oturdum. Benden başka kimseler yoktu kahvede. Garsondan önce kediler geldi. İki sıska sokak kedisi. Biri miyavlayarak oturduğum iskemleden masaya çıktı. Öteki ayağımın dibine kırılıp yattı. İşte bir Eylül akşamı İstanbul'un bilmediğim mahallelerinden birinde iki kediyle baş başaydım. Kurulduğundan bu yana gizlerini saklayan, kendini hiçbir zaman tümüyle ele vermeyen, her köşesinde bir tarih, eski bir ölüm barındıran İstanbul, sonsuz kent. Anadolu Hisarı'ndaki evimizin bahçesinde yeni doğmuş yavru kedileri bırakılardı. Annem soğuktan titreyen hayvancıkları sokağa atmaya kıyamaz, alır beslerdi. Sonra kediler büyüyüp semirdikçe ya bir komşuya ya da bir akrabaya evine giderlerdi. Bir teki bile bize kalmazdı ama yine de hiç eksik olmazlardı evimizden. Yazın bahçedeki tutun gölgesinde uyurlar, sonbaharda çığlık çığlığa çiftleşirlerdi. Annemin ölümüyle kediler saltanatı da sona erdi. Eski evimizden kentin merkezindeki daha konforlu bir apartman katına taşındık, babam ve ben. Babam annemle mutlu yaşadığı o evi unutmak istiyordu. Bense babamı. Yatılı okula gittim, sonra Paris'e. Ne tuhaf. Şimdi kaldığım yalının az ötesindeki o ahşap evde geçen çocukluk günlerimi unutmuşum. Kedileri görünce anımsadım. O zamanlar Anadolu Hisarı da çamurlu, dar sokakları, cumbalı ahşap evleri, bahçe içindeki cehennemalı köşkleriyle burası gibi bir yerdi. Çocukluğumun İstanbul'unu bile unutmuş olduğumu fark ettim. Bu kentin tarihine, coğrafyasına, efsanelerine dair birçok şey biliyordum. Ama günlük yaşamı, insanları, sorunları hakkında bildiğim fazla bir şey yoktu. Terörün korkunç bir tırmanışa geçtiğini, gençlerin sağ sol çatışmasında birbirlerini acımasızca öldürdüklerini, yaşam pahalılığının giderek dayanılmaz ölçülere vardığını yaz boyunca gazetelerde okumuştum. Ne var ki yalıda tatildeydik. Tehlikeden, yaşam kavgasından uzak bir yerde biz bize. Kentte olan bitenlerle pek fazla ilgilenmiyorduk. Değil bizim gibi yurt dışında yaşayanlar, ülkedekiler de kargaşaya alışmış, tepki göstermez olmuşlardı. Her gün trafik ve terör yüzlerce can alıyor, geçim sıkıntısından intihar edenlerin, organlarını satışa çıkaranların, fuhuşa başlayan ev kadınlarının sayısı artıyordu. Böyle bir ortamda ülke sorunu belirsiz bir geleceğe doğru sürüklenirken Boğazkesen'i yazmak için yalıda kalışım, yitirdiğim geçmişimle İstanbul'a yeniden bağ kurma isteğinin bir sonucuydu belki. Ama yazdıkça kentin bugününden uzaklaşmış, yüzyıllar öncesinin karanlıklarına gömülmüştüm. Elimde bir meşale, dar dehlizlerde dolaşıp duruyor, sarnıçlara iniyordum. Mezarlarından kaldırıyordum ölüleri. Onlara can vermeye çalışırken kendi canımdan oluyordum. Yaşam yavaşça terk ediyordu gövdemi. Kanım damarlarımdan çekiliyor, geçmiş tüm ağırlığı olanca gücüyle zihnimin boşluğunu dolduruyordu. Belleğim işgal altındaydı. Her sabah Boğaz'da, Rumeli Hisarı'nın karşısında uyanmak İstanbul'da yaşadığımın bir kanıtı olamazdı. İstanbul'un geçmişinde yaşıyordum ben. Kentin giderek tüm ülkenin içinde bulunduğu siyasal karmaşayı unutmuş gibiydim. Bu düşüncelere dalmışken çay ocağından biri seslendi. Yeni çay demlemedik beyim, az sonra kapatacağız. İstemeyerek kalktım. Masama çıkan kediyi okşadım, kahveden uzaklaştım. Sokaklardaydım yine. İki yanında demir pencereli ahşap evler sıralanan sokaklarda yürüdükçe bir eski zaman dışında yaşadığım sanısına kapıldım. Kentin dışında hiç kimsenin bilmediği, ulaşamayacağı bir yerde içine girilmesi mümkün olmayan bir tiyatro dekorundaydım sanki. Arada bir arabalar eski İstanbul dolmuşları, kimi zaman da sokak satıcıları geçiyordu. Eskiler alırım, eskici diye bağırıyordu biri. Bir başkası karpuzun kesmece olduğunu aykırıyor, senin üzerine basarak nedense domates değil domatis diyordu. Sonra da biber, patlıcan, kıvırcık, marul, ebe gümeci. Eski günlerin unuttuğum İstanbul sokaklarının sesleri. Gerçek dışı bir dünyadan geliyorlar. İçinde yaşasam da artık ulaşamayacağım, gözüme bir gölge oyunu gibi görünen bir dünyadan. Böylece yokuş aşağı Haliç kıyısına dek indim. Caddeye çıkar çıkmaz patlayan uğultuyla daldığım eski zaman düşünden uyanabildim ancak. Akşam trafiğinde sıkışmış arabaların arasından geçerek kıyıdaki parka girdim. Birkaç yıl önce izbe dükkanlar, sidik kokan daracık sokaklar, ispirto içip esrar çeken ayaşların sığındıkları bir sur deposu vardı burada. Bütün çabalarıma karşın o sur dibini bulamadım. Kıyıdaki çimi bile yeşermemiş, budur ağaçlı, zemini beton parkta oturmak da doğrusu içimden gelmedi. Evin önüne dek yürüyüp hisar vapuruna binmek uzak ve yorucu bir yolculuk kadar zoruma gitti. Gerisin geriye dönerek caddeye çıktım. Bir süre yürüdükten sonra boş geçen bir taksiyi durdurup Galatasaray'a geldim. Pasajın fıçı masalı meyhanelerinden birine daralttım kendimi. Geceyi yılda geçirmediğim için yazmakta bu kadar güçlük çekiyordum belki. Kente gitmem iyi oldu. Kafamı dinlendirdim biraz. Günlerdir içimde biriken sıkıntıdan, yazdıkça çoğalan gerilimden kurtuldum. Ama şimdi tepe başında bir otel odasında başlayan günün bitiminde boğaz kesini bıraktığım yerden sürdürmek imkansız gibi geliyor. Oysa boğaz her akşamkinden daha sakin, sular yine erguvan renginde. Kırmızı, mor, pembe bulutlar hisarın üstünde dağılıyor. Kuleler, burçlar, mazgal delikleri yerli yerinde. Hisar bugün de tek gerçeğim, varoluşumun vazgeçilmez nedeni. Radyoda bir şarkı eski günlerden söz ediyor. Bir sudur akar zaman. Doğru. Bir sudur akar zaman. Boğaz bir sudur akar gider. Akıp gitmeyen sözcükler yalnızca. Kalemimin ucuna takılan, beklenmedik bir girdaba takılmışçasına dönüp duran, döndükçe de hep benzer anlamları tekrarlayan sözcükler. Onları olayların akışına bir bırakabilsem. Kendilerini çoğaltamıyorlar işte. Peş peşe dizileceklerine, belli bir devinim içinde akıp gideceklerine yıvışıp kalıyorlar. Ağır aksak bir biçimde de olsa bugüne dek sürdürebildim yazmayı. İyi kötü birkaç bölüm bitirebildim. Bu arada yalıda olan bitenleri, başımdan geçen önemli önemsiz olayları da eklemeyi unutmadım. Hatta bu olayların akışına göre yönlendirmeye çalıştım anlatıyı. Ama artık aynı üslupla devam edemem. Tıkanıp kalan, yürümeyen bir şeyler var. Nedense sözcüklerin hiç bereketi yok bu akşam. Döllenip birbirlerini dölleyip çoğalmıyorlar. İkiye, üçe, yüze, sonsuza bölünmüyorlar tek hücreli canlılar gibi. Bu akşam sözcükler kısır, isteksiz. İsteksizce dönüp duruyorlar kendi eksenlerinde. Bir nakarat, uyaklı bir dize gibi, giderek bastıran sonsuz bir saplantı gibi, hep aynı cümleyi tekrarlayarak. Uzundu, yorgundu padişahın yüzü. Bunu da yazacaktım ama yeri geldiğinde. Bu cümlenin yeri anlatının son bölümlerinden biri olmalıydı. Burada değil. Gerçi Venedikli ressam Gentilbelli'nin 1480 yılında yaptığı Fatih Sultan Mehmet'in portresine Boğaz Kesi'nin daha ilk satırlarında değinmiş, bir bakıma ilk flaşı patlatmıştım. Gerisi sonradan gelecekti. Bir ikinci flaş, başka bölümlerin yazılması, sonra üst üste birkaç flaş daha ve Gentilbelli'nin nam nakışının hünerleri. Ama olmadı işte. Beyoğlu dönüşü masaya oturduğunda sözcükler tek bir cümlede takılıp kaldılar. Uzundu, yorgundu padişahın yüzü. Bunda dün gece kaldığım otelde başıma gelenlerin payı olduğunu biliyorum. Ama şu anda Boğaz Kesini yazmak istiyorum. Otel odasında yaşadıklarımı değil. Çiçek pasajında kafayı bulduktan sonra hisara dönmektense tepe başındaki bir otelde uyudum. Odaya girip ışığı yakar yakmaz duvarda Fatih'in portresiyle karşılaşacağımı nereden bilebilirdim? Oysa eski bir hayat dergisinden kesilip çerçevelenmiş Fatih en az kentte geçirdiğim gün kadar gerçekti. Siz dağıldıkça vapurdan gördüklerim Fatih Camii'nin iç avlusu ya da ne bileyim eski İstanbul sokakları kadar gerçek. Bir tiyatro dekoru içinde başlayan gün gece geç vakit sıvılara dökülmüş sarı badanalı bir otelin odasının kör ışığında bitti. O günden arta kalanları yazdım zaten. Son noktasını koymasam da kentin gerçek havasını solumanın bende uyandırdığı çağrışımları anlatmaya çalıştım. Gece olan bitenlerin dökümü de bir başka zamana kalsın. Masadan kalkıp mutfağa geçtim. Karnım acıkmamıştı ama bir şeyler atıştırıp erkenden yatmak istiyordum. Dün gece pasajda yediklerim mideme dokunmuştu. Buzdolabından peynir ve meyve çıkardım. Yalıda kaldığımdan beri mutfağa nasıl geldiğini bir türlü anlayamadığım kocaman saplı, keskin kasap bıçağıyla önce peyniri sonra naylon torbadan çıkardım ekmeği dildim, ağır ağır yemeye başladım. Yalnız yediğim ilk akşam yemeği değildi. Yine de belki salt peynir ve meyveden oluştuğu için mahrumiyeti benzer bir keder duydum. Tam da balık mevsimiydi. Av yasağı kalkmış, palamut ve lüfer çoğalmaya başlamıştı. Ve ben Anadolu Hisarı'ndaki eski bir yalının geniş mutfağındaki masada tek başıma akşam yemeğimi yiyor, yalnızlığımı peynir ekmeğe katık ediyordum. Her neyse, bir gecede böyle geçti işte. Tepe başındaki otelde yaşadığım tuhaf olayları unutmaya çalışarak erkenden yattım. Ertesi sabah yeni bir bölüm yazmak istiyordum çünkü. Kararlıydım, ne olursa olsun sabah erkenden uyanıp Fatih Sultan Mehmet'in kendi külliyesindeki ahvalini yazacaktım. Evet, yazacaktım. Bu bölüm Fatih Sultan Mehmet'in kendi yaptırdığı külliyede hali nicedir. İşte onu anlatır. Cami Sultan ki reşki cenneti firdevstir. Çarha atlas kubestir saka arş erkanıdır. Bu imaretler ki mermerden yapılmış şehirde haşrolunca baki kalır gerçi alem fanidir. İstanbul Kasidesi, Sultan Cem'in Nedim ve Meddahı Sirozu Sadi. Mehmet atından indiğinde mahiyetindekilere ardından gelmemelerini buyurdu. Yalnız kalmak istiyordu. Zaten ne vakit buraya gelse merdivenden çıkıp ne vakit kendini cami avlusunun geniş ve rahatlatıcı boşluğunda bulsa yalnızlığı arıyordu. Bu kez de ağır ağır çıktı basamakları. Her basamakta sıkıntılardan, dünya işlerinden bir parça daha uzaklaştığını, içini dolduran arınmışlık duygusuyla yenileştiğini ayrımsadı. Şadırvanın çevresinde kimseler yoktu. Suhte ve mollalar öğle namazı için abdest almaya gelmeden bir süre suyun yanı başında oturmayı, kemerli kubbelerin arkasından vuran güneşe sırtını verip kemiklerini ısıtmayı düşündü. Kışın nemli soğuğundan, sonu gelmeyen seferlerden, sarayda sabaha dek süren işret gecelerinden yorgun düşmüştü gövdesi. Şadırvanın yanındaki mermer taşlardan birinin üzerine oturdu. Kendini havuzdan kıpırdayan suyun çalkıntısına bıraktı. Işık yukarıdan vuruyor, her şey olduğundan da beyaz gösteriyordu. Revnaklı avlunun iri taşları, mermer sütunlar, duvarlar, şadırvan, çeşmelerden oluklara akan su, her şey bu ilk yaz sabahında saydam ve huzur vericiydi. Ilık havayı, çiçeğe durmuş ağaçların dalları arasından görünen maviliği içine çekmek, doyasıya solumak istedi. Yumuşak tenli bir delikanlının dokunuşu kadar güzeldi her şey. Dünya dışarıda, avlu duvarlarının ötesinde kalmıştı. Savaşlar, ölümler, yasalar, divan toplantıları, ardı arkası kesilmeyen yazışmalar, sarayda dönen dolaplar ve ihtiras, sonra geceyle gelen şehvet, nefsini bir türlü köreltemediği nefsini doyurmak için okşadığı, tat vermeden tat aldığı çıplak gövdeler, her şey duvarların ötesindeydi. Burada su ve ışık vardı yalnızca, bir de mermerin serinliği. Yapımı henüz biten kendi caminin avlusunda mutluydu. Benliğiyle uzlaşmış, çevresindeki mimari gibi dünyayla uyumlu, sebilden su içen güvercinler kadar rahat.